Ayrım 31, Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 289. Sarıkamış'ta bulunan Rus Kafkas Ordusu Komutan Vekili General Mişlayevski'nin bu sabah aldığı raporlar Türklerin Sarıkamış yönünde ilerlediğini doğruluyordu. İlk rapor Bardı Sınır Müfrezesi Komutanı Yarbay Sukin'den geliyordu. Çıtak ve Çilhoroz yörelerinde Türk piyadeleri toplanmaktadır. İkinci Türkistan Kol Ordusu Kurmay Başkanı Albay Maslovski'nin gönderdiği rapor daha ayrıntılıydı. Kol ordumuzun sağ kanadına gönderdiğimiz keşif kolu Türk birliklerinin sınırlarımıza doğru ilerlediğini, 2 saat gözetlediğini, rastladıkları yerli halkın da büyük Türk birliklerinin toplarıyla birlikte geçmiş olduğunu söylediğini bildirmektedir. General Mişlayevski Türklerin Sarıkamış'a yöneldiklerini anlayarak Sarıkamış'a destek gönderilmesi için 1. ve 2. Türkistan Kol Orduları komutanlarına emirler gönderdi. Ancak kol orduların uzaklığı onu düşündürüyordu. Türkler gelmeden yetişebilecek miydi? Sarıkamış'ta askeri depolarda görevli 2 tabur dışında bir kuvvet yoktu. Bu taburlar da çok yaşlı erlerden kuruluydu ve modası geçmiş berdan tüfekleriyle donatılmıştı. General Mişlayevski bunların bir bölümünü Türkleri karşılamaları için acele Bardız geçidine gönderdi. General elindeki yaşlı askerlerle Türkleri nasıl oyalayabileceğini, nasıl zaman kazanabileceğini düşünürken talih yüzüne gülmüş, Sarıkamış'a gelen bir tren kol ordulara dağıtılacak 2000'e aşkın yeni er getirmişti. Ardından gelen bir başka tren de cephedeki birliklerde görevlendirilmek üzere 120 subay adayını getirmişti. Subay adayları Tiflis Harp Okulu'nu birkaç gün önce bitirmiş, öğrencilikten yeni kurtulmuş, cephe deneyimi olmayan gençlerdi. Aynı trenden hastalık izninden dönen 2. Kuban Plaston Tugay'ı Kurmay Başkanı Albay Bukretov da inmişti. General Mişlayevski Albay Bukretov'a emir verdi. Yeni erlerden bölükler kurun ve komutanlıklarına subay adaylarını atayın. Bu bölüklerle ilerleyen Türkleri durdurun. Kurulan bölüklerle Bardız'a giden Albay Bukretov'dan uzun süre bir haber alınamadı. Mişlayevski'nin kuşku ve korkuları artıyordu. Akşama doğru Albay Bukretov'dan ilk rapor geldi. Saat 15 dakika 15'te Bardız geçidindeki kuvvetlerimize yetiştim. Burada sınır süvari bölüğü, sınır piyade bölüğü ile Kuban Kazak bölüğünü birleşmiş olarak buldum. Bunların hepsi Kızıl Kilise'den Sarıkamış'a doğru geriliyorlardı. Anlattıklarına göre 2 tabur piyade, 4 makineli tüfek ve 1 süvari bölüğünden oluşan Türk kuvvetleriyle karşılaşmışlar. Türkler 2 düğümü, 2 verslik olan dipnot Rus uzunluk ölçüsü, yeni haritada gösterilen ve yaz yolu işaretli yoldan ilerlemektedirler. İleride 1 süvari keşif kolumuz bulunmaktaymış. Fakat bu kol durumu anlamayı ve keşfetmeyi başaramamıştır. Şimdi gelen seslere göre keşif kollar arasında çarpışma başlamıştır. Durum aydınlığa kavuşur kavuşmaz düşmana saldıracağım. Albay Hafız Hakkı'nın komutasındaki 10. Kol Ordu Birlikleri gece yarısı verilen kısa moladan sonra yeniden yürüyüşe başlamıştı. 14 saattir yürüyen savaşçılar yorgunluktan, uykusuzluktan ve dondurucu soğuktan iyice bitkinleşmişti. Doktor Derviş Kuntman atının üstünde daha uzun aralıklarla uyuyordu artık. Donma korkusu, çamların arasından kalbine çevrilmiş tüfekler kuruntusu yerini umursamazlığa bırakmıştı. Bitkinlik, yorgunluk ve aşırı soğuk ağır basmış, kafasından geçenleri silip götürmüştü. Sabaha doğru yürüyüşe başlayışından 18 saat sonra 91. alaya aniden ateş açıldı. Ağır aksak, bilinçsiz adımlarla yürümeye çalışan savaşçılar pusuya düşmüşlerdi. 1-2 saniye içinde kimseler kalmadı ayakta. Kimi vurulup düşmüş, kimi korunmak için kendini yere atmıştı. İlk şaşkınlık geçince kurşun yağmurundan kurtulanlar yol boyunca uzanan çukurlara siper almış, hemen ateş açmışlardı. Doktor Derviş sıhhiyeci erlerini alarak bir kuytuda sargı yeri kurdu, küçük bir ateş yaktırdı. Çok geçmeden yaralılar gelmeye başladı. Gemici fenerinin oynak aydınlığında işe koyuldu. kalın eldivenlerle aletleri tutması, yaralar üzerinde çalışması olan haksızlığı, eldivenleri çıkardı, ellerini bol alkolle yıkayarak sterilize etti. Alkol uçarken ellerindeki ısıyı da alıp götürmüş, soğuğun etkisi daha da artmıştı. Buz gibi çelik forceps, deşler, makas eline yapışıyor, parmaklarının derisini kaldırıyordu. Zaman zaman ellerini ateşe tutuyor, parmaklarını ısıtmaya, donmalarını önlemeye çalışıyordu. Gelen savaşçıların çoğunun yarası derindi. Boskov gavuru dumdum kurşuna atıyor diye sızlanıyorlardı. Doktor derviş yaraları temizler, sarar, kanlı et parçaları içindeki kurşunları çıkarırken dikkat ediyordu. Kurşunlar genellikle değdikleri yeri parçalamış, çoğu delip geçmişti. Takılıp kalanlar ise biçimlerini koruyorlardı. Hiçbiri dumdum kurşunu değildi. Ruslar çok yakından ateş ettiklerinden kurşunların etkisi büyük oluyor, derin yaralar açıyordu. Doktor derviş hudut taburu komutanı binbaşı Hilmi'yi tanıyamadı. Bir kurşun ağzını parçalamış, tükürükle karışan kan çenesinde ve yanaklarında donmuş, kirli kırmızı buz kristalleri yüzünü kaplamıştı. Yırtılan dudaklarından sızan kanların bulaştığı bıyıkları topak topak buz tutmuştu. Gemici fenerinin ışığıyla parçalanan ağzı estetiği bozmayacak biçimde dikmek, tam donatılmış bir hastanede bile güçlükle yapılabilecek bir ameliyatı dağ başında ve ayazda gerçekleştirmek olanaksızdı. Doktor bütün gücünü kanı dindirmeye, yarayı temizlemeye verdi. Allah'tan çene kemiği pek zarar görmemişti. Ağızda küçük lokmalar girebilecek ölçüde boşluk bırakarak yarayı sardı. İleride uygun koşullar altında yeni bir ameliyat yapılabilir, korkunç görünüş bir parça giderilebilirdi. Bundan böyle binbaşının sakal bırakması daha iyi olacaktı. Doktor derviş biraz sonra kendi tabur komutanı binbaşı Abdülhamit'i karşısında buldu. Başından yaralanmıştı. Temizlerken yaranın derin olmadığını gördü, rahatladı. Binbaşı Abdülhamit dindar, yiğit, dürüst, herkesin sevdiği bir insandı. Subaylarına ve erlerine örnek olmak için hep ileri atılır, bir er gibi ön hatlarda çarpışırdı. Doktor yarayı sardıktan sonra geçmiş olsun komutanım dedi, korkulacak bir şey yok. Biraz dinlenirseniz kısa zamanda yaranız kapanır. Binbaşı Abdülhamit ayağa kalktı, aceleci bir hali vardı. Ellerine sağlık, sağ ol doktorum. Komutanım nereye gidiyorsunuz, dinlenmeniz gerek.
Ne dinlenmesi, bu hafif yarayla gerilerde nasıl otururum?
Doktor derviş komutanını durduramayacağını biliyordu, ısrar etmedi. Onun koşar adım ateş seslerinin geldiği yere doğru uzaklaşmasını buruklukla seyretti. Biraz sonra yara zonklamaya başlayacak, hareket ettikçe zonklama artacak, dayanılmaz acı verecek, keşke bırakmasaydım. Gün doğmuş, ortalık aydınlanmış, gelen yaralıların ardı arası kesilmemişti. Doktor derviş yaraları sardıktan sonra boyunlarına yaranın türünü belirten bir etiket takıyor, onlara yola inip oltuya gitmelerini söylüyordu. En yakın çatı altı 11 kilometre gerideki oltudaydı zira. İki sıhhiye erinin sedye içinde getirdikleri onbaşıyı tanıyordu doktor. Kurşun tam göğsünden girmiş, ardında kanlı bir oyuk bırakarak sırtından çıkmıştı. Rengi sapsarı olmuş, nabız atışları hafiflemişti. İç kanamanın kesilmediği belliydi. Kurtulma umudu kalmamıştı. Yapacağı bir şey olmadığını gören doktor derviş, onbaşının göğsüne ağır yaralı etiketini takarken fısıltıya benzer bir ses duydu.
''Aman doktorum, beni bu dağ başında bırakma!''
Yalvarış dolu son istekti bu. Gönlü olsun diye sedyecilere onu yola indirmelerini söyledi. Bu sırada gelen Teğmen Namık ağlaya ağlaya acı haberi verdi. Tabur komutanı binbaşı Abdülhamit aldığı bir başka yarayla şehit düşmüştü. Biraz sonra Ruslar geri çekilmiş, çatışma bitmişti. Toparlanmasına fırsat verilmeden yeniden yürüyüşe başladı alay. Savaşçılar 18 saat yürüdükten ve geceyi uykusuz geçirdikten sonra 2 saate yakın çarpışmış, biraz soluklanmadan, biraz kestirmeden, dövüşen beden ve sinir yorgunluğunu üstlerinden atamadan yeniden yola düşmüşlerdi. Bu kez yeni bir güçlük belirmiş, basık kurşun rengi gökyüzünden iri etli kar taneleri dökülmeye başlamıştı. Derken tipiye çevirdi. hava savaşçıların yüzlerine batıp canlarını yakan kar taneleriyle dolmuştu. Yürüyüş hızı emeklemeye dönüştü. Ve bu koşullar altında 91. Alay Penek ile Kosor arasındaki 8 kilometrelik yolu tam 21 saatte aşabilmişti. Yani savaşçılar saatte 385 metrelik bir hız yapabilmişlerdi. 10. Kol Ordu'nun öteki birliklerinin durumu daha farklı değildi. 30. Tümen sabahın köründen gece yarısına dek bütün gün yürümüş ve Arsenik köyüne zor varabilmişti. Daha güneyden yürüyerek Bardız'a varması istenen 32. Tümen ise 1001 güçlükle Patsik'e ulaşmıştı. Albay Hafız Hakkı Enver Paşa'ya gönderdiği raporlarda dün gece için Vartenik Beyköy çizgisine varacağım demişti. Oysa aradan bir gün daha geçmiş, tümenler hedeflerinin 25-30 kilometre gerisindeki yerlere ancak varabilmişler, Allahu Ekber dağları eteklerine yaklaşabilmişlerdi. Vartenik Beyköy çizgisine ulaşmaları için Allahu Ekber dağlarını aşmaları gerekiyordu ve bu koşullar altında yarın akşam bile hedeflerine ulaşmaları çok kuşkuluydu. Enver Paşa'nın telaşa kapılarak daha önce Sarıkamış'a varmak için gece saldırısı yaptırdığı saatlerde Hafız Hakkı'nın tümenleri Kosor, Arsenik ve Patsik köylerinde geceliyorlardı. Bu köyler Sarıkamış'a sırasıyla kuş uçuşu 40, 35 ve 30 kilometre uzaklıktaydı. Üstelik arada aşılması zor Allahu Ekber dağları vardı. Albay Hafız Hakkı'nın Sarıkamış'a varması en azından 2 gün sürerdi. O da Ruslarla hiç çarpışılmazsa. 26 Aralık 1914 26 Aralık 1914 gününe girilirken kışın kurtlardan ve kuşlardan başka canlı görmeye alışık olmayan Çamurlu Dağ'ın kuzey yamaçları insanoğlunun doğaya karşı giriştiği umutsuz direnişi seyrediyordu. Sarıkamış'ın 8 kilometre ötede olduğu anlaşılınca saldırıları durdurulan 29. Tümen savaşçıları geceyi ormanda geçirmek için hazırlanıyorlar, bir yandan da yaralılar, şehitler toplanıyordu. Şehit sayısı 200'ü aşıyordu, bir o kadar da yaralı vardı. Yaralılar soğuktan birer ikişer donmaya başlamış, bir barınak olmaksızın sabaha sağ çıkamayacakları anlaşılmıştı. Onlara ölü gözüyle bakan subaylar sağlamları kurtarmak derdine düşmüştü. Sıfırın altında 25 dereceyi bulan soğukta geceyi ormanda geçirmeye çalışmak çılgınlık olacaktı. Ne çare? Enver Paşa biraz gerideki Kızıl Kilise köyünde gecelenmesine izin vermemiş, çarpışmadan sonra da köye dönülmesini önlemişti. Ormanda gecelenecek ve sabah erkenden Sarıkamış'a saldırılacaktı. Genç subaylar bu mantıksızlığa için için kızıyorlar, öfkelerinden burunlarından soluya soluya bağırarak savaşçılarını bir araya toplamaya çalışıyorlardı. İkinci bölük buraya, üçüncü bölük buraya. Bu çağrılar pek işe yaramıyordu. Savaşçıların bir bölümü saldırı sırasında dağılmış, bir bölümü de saldırıdan sonra dondurucu rüzgardan korunmak için ormana ve Çamurlu Dağ eteklerindeki yamaçlara sığınmışlardı. Aşırı yorgunluk olanca ağırlığıyla savaşçıların üstüne çökmüş, çarpışırken farkına varamadıkları açlık boş mideleri kemirmeye başlamıştı. Saldırıda tepeye çıkarken, dövüşürken terlere bulanan bedenler nemliydi. Islak deri donmayı kolaylaştıracaktı. Terin buzlaşmasını önlemenin tek yolu bir ateş başıydı. Ormana dalanlar yaprakları karlara bulanmış çam ağaçlarına saldırmışlardı. Ellerinde kazma kürek, süngü kılıç ne varsa onlarla dalları kırıyor, bir araya topluyorlardı. Sonra bir metreye yükselen karı küreklerle atıp bir yer açıyorlar, kırdıkları dalları üst üste yığıp yakmaya çalışıyorlardı. Çam dalları tazeydi, tutuşmuyordu kolay kolay. Kibritleri bitene dek didiniyorlar, başaramayınca umutsuzluk içinde sağa sola koşuyor, sığınacak kuytu yer arıyorlardı. Talihi yaver gidenler yakılmış bir ateş görüyor, yaklaşıyordu. Bu kez birazcık ısınabilmek büyük sorun oluyordu. Çevresinde toplanan 30-40 kişi ateşe sokulabilmek için itişip kakışıyordu. Oracıkta ateş yanarken yanı başında donup ölmeye kimsenin niyeti yoktu. Cılız alevlerle isli dumanlar çıkararak yanan ateş sönmeye yüz tutunca yeni dallar kırıp getirmek kimsenin işine gelmiyordu. Oradan ayrılmak bir daha ateşe sokulamamak demekti. Subaylar, çavuşlar ortalıkta dolaşıyor, çağırıyorlardı. Uyumayın ha, uyumayın, kıpırdanın. Durmayın arkadaşlar, zıplayın, uyuyanı dürtükleyin. Ateş başı bulamayanların, ateş yakamayanların durmaksızın kıpırdanması, zıplaması dile kolaydı. 15 saat yol yürüyen, gece çarpışan, bir de süngü hücumu yapan bedenler söz dinlemiyordu artık. Haydi son güçlerini harcayıp sabaha dek zıpladılar diyelim, sonra ne olacaktı? Şöyle bir evin ocak başında uyuma, dinlenme, ısınma, üstünden buharlar yükselen çorbalar, sıcak yemekler beklemiyordu ki kendilerini. 5-6 saat sonra gün ağarınca yeniden saldırıya kalkacaklardı. Üstelik ölesiye açtılar ve normal bir insanın bile ayaklarında şişliklere yol açan aşırı açlık, günlerdir aralıksız yürümekten şişen ayaklardaki şişlikleri arttırıyor, gündüz ıslanıp şimdi buzdan kalıplara dönerek ayakları sıkan çarıkların yarattığı sızıları daha da dayanılmazlaştırıyordu. Çoğu donmanın ayaklardan başladığını bile bile azıcık ferahlamanın, bir oh diyebilmenin çekiciliğinden kurtulamıyor, biraz sonra giymek umuduyla çarıklarını çıkarıveriyorlardı. Arada bir garip çığlıklar, acılı haykırışlar gecenin sessizliğini yırtıyordu. Donma korkusu bilinçaltına iyice işlemiş olanlar, güçlerinin, direnişlerinin en son noktasına gelip zıplayamaz, ayakta duramaz hale gelince aniden büyük bir umutsuzluğa kapılıyor, dehşet içinde çığlık atıyor, haykırıyorlardı. Yere yıkıldıktan sonra son güçlerini karları yumruklamaya, kendilerini bu duruma sokanlara ilenmeye ve beddualar yağdırmaya harcayanlar oluyordu. Arada bir yürekler delen bir feryatla kendini yarlardan aşağı atanlara rastlanıyordu. Bunlar umutsuzluğa, çaresizliğe yenik düşüp çıldıran savaşçılardı. 29. Tümen Komutanı Albay Arif Baytın, Yüzbaşı Hayrettin ve Üsteğmen Faik ile birlikte dolaşıyor, tümeninin durumunu öğrenmeye çalışıyordu. Ormanda toplu durumda hiçbir birliğe rastlayamamışlardı. Yorgunluk ve açlıktan bir ara güçleri kesilir gibi olmuş, donma tehlikesi belirmişti. Yakında sığınacak bir yer, bir ateş başı göremiyorlardı. Yüzbaşı Hayrettin'in aklına bir çare geldi. Komutanım, birisi anlatmıştı, yolcular donmaktan kurtulmak için üstlerine bir örtü alırlar, birbirlerinin soluklarıyla ısınırlarmış. Üçü karların üstüne çömeldiler, baş başa verdiler, muşambalarını başlarının üstüne örttüler. Anlatılan doğruydu. Kısa sürede ısınmış kendilerine gelmişlerdi. Ayağa kalkıp yürüdüler. İleride gördükleri büyük bir ateşe yaklaştılar. Savaşçılar kaputlarını, çarıklarını kurutuyorlardı. Komutana yer açtılar. İçlerinden biri savaşı özetledi. Efendim, sırttaki düşmanı geri attıktan sonra Çerkezköy'ün kuzeyindeki ormanın kıyısına kadar kovaladık. Orada sert bir direnişle karşılaştık. Rusların yeni destek getirdikleri anlaşılıyordu. Karanlıkta araziyi de tanımıyorduk. Bu yüzden daha ileri gidemedik. Albay Arif ateşin başında sabahlamaya karar verdi. Çam dallarının isli alevlerine bakarak düşüncelere dalmıştı. Kızıl Kilise köyü 4 kilometre gerideydi. Soğuktan koruyucu odaları, yiyecek dolu mutfakları vardı köyün. Geceyi köyde geçirmek ve sabah saldırmak yolundaki önerisini kabul etmemişti Enver Paşa. Şimdi tümeninin açlıktan gitgide halsizleşen savaşçıları donmayı nasıl atlatacaklardı? Sırtın bir yerinde Ruslardan ele geçirilen mevzilerin gerisindeki büyük bir ateşin başında ise Enver Paşa ile yanındaki Alman subayları toplanmışlardı. Ateş Ruslardan kalmıştı. 2 metre çapında derince bir çukur kazmışlar, içini tepeleme kalın kütüklerle doldurmuş yakmışlardı. Kor haline gelen ateş çevresine dalga dalga sıcaklık yayıyordu. Enver Paşa kalın kürklere bürünmüş, çukurdaki ateşe dalgın gözlerle bakıyordu. Zaman zaman yanındakilere soruyordu. 17. tümenden haber var mı? 28. tümenden haber var mı? İki tümen de 29. tümenin arkasından ve aynı yoldan geliyordu. Sabah gün doğarken bu 3 tümen de Sarıkamış'a saldıracak, kasabayı Albay Hafız Hakkı'dan önce alacaktı. Tümenler geciktikçe sabırsızlanıyordu. Zaman geçmek bilmiyordu bir türlü. Tümenlerden bir haber yoktu. İyimserlik buna denirdi işte. Yoldaki tümenlerin kuş olup uçmalarını bekliyordu Enver Paşa. Kendisi iki gündür 29. tümenle birlikte yürümüştü. At üstünde yol almıştı. Ama savaşçıların kalçalara uzanan karda nasıl bin bir eziyet çekerek taban teptiğine, yorgunluktan, açlıktan ve soğuktan nasıl güçsüz düştüklerine tanık olmuştu. Karlı yolların iki yanına çökmüş bitkin insanlardan birliklerin ne kadar çok döküntü verdiklerine, yol kıyılarına itilivermiş cesetlerden döküntülerin çoğunun donarak öldüklerini görmemiş olamazdı. Gözüne hırs bürümüştü bir kez. Hafız Hakkı'dan önce Sarıkamış'a varma tutkusu tüm düşüncelerine egemen olmuş, insancıl yanlarını yitirmişti. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 298.